Merhaba. Madame Bovary'yi okuyoruz. Okumaya devam ediyoruz diyecektim. Bugün bitiriyoruz son bölüm. Sayfa 348 ile 357'nin arasını okuyacağız. Okuduktan sonra da kısa bir yorum yaparım. Sizin de yorumlarınızı yorumlar kısmında bekliyorum. Başlayalım. 10. Charles, ertesi gün küçük kızı geri getirtti. Çocuk annesini sordu. Evde olmadığını, ona oyuncaklar getireceğini söylediler. Berto birçok defa ondan söz etti. Sonra da giderek bir daha onu düşünmez oldu. Bu çocuğun neşesi Charles Bovary'i pek üzüyordu. Bir de eczacının dayanılmaz avutma sözlerine katlanması gerekiyordu. Lurox, arkadaşı Winchart'ı gene kışkırttığı için para meseleleri az sonra yeniden başladı. Charles da muazzam paralar borçlandı. Çünkü Emma'nın en ufak bir şeyini bile sattırmaya razı olmadı. Annesi buna öfkelendi. Charles ondan daha çok öfkelendi. Artık huyu değişmişti. Annesi evi bırakıp gitti. Derken herkes durumdan yararlanmaya başladı. Emma'nın ondan bir tek ders almış olmamasına rağmen Madame Lempeyur 6 aylık ders ücreti istedi. Aralarında öyle anlaşmışlar. Kira ile kitap veren adam 3 yıllık abone parası istedi. Rulet ana 20 kadar mektup götürme ücretini istedi. Charles bilgi isteyince de "Ah, hiçbir şey bilmiyorum. İşleri içindi." diye karşılık vermek inceliğini gösterdi. Charles ödediği her borcu sonuncu sanıyordu ama boyuna yenileri ortaya çıkıyordu. Eski vizite paralarının geçkenlerini istedi. Karısının gönderdiği mektupları ona gösterdiler. Özür dilemek zorunda kaldı. Hanımın elbiselerini şimdi Felicit giyiyordu. Hepsinde değil elbette. Çünkü Charles bazılarını saklamıştı. Tuvalet odasına girip içeri kapanıyor, onları seyrediyordu. Felicit aşağı yukarı Emma boyundaydı. Çoğu zaman Charles onu arkadan görünce bir hayale kapılıyor. "Ah, dur, dur," diye haykırıyordu. Derken Pentok yortusunda Theodore hizmetçi kızı kaçırdı. O da elbiselerin geri kalanını da çalarak Yonville'den çekilip gitti. İşte o sıralarda dul bayan Dupuis, oğlu Bay Leon'un evlenmesini bildirmekle şeref duydu. Charles ona yazdığı tebrik kelimeleri arasına şu cümleyi ekledi. Zavallı karıcığım kim bilir ne kadar sevinirdi. Bir gün hiçbir amacı olmadan evin içinde dolaşıyordu. Tavan arasına kadar çıkmıştı. Terliğinin ucu bir ince kağıt topağına değdi. Alıp açtı, okudu. "Cesaret Emma, cesaret. Senin hayatında bir felakete yol açmak istemem." Rudolf'un mektubuydu bu. Sandıkların arasından yere düşmüş, orada kalmış. Sonra tavan arası penceresinden esen rüzgar kapıya doğru itmişti. Charles, Emma'nın eskiden, kendisinden daha da soluk, umutsuzca üzgün bir halde, ölmek istediği o aynı yerde ağzı açık kala kaldı. En sonunda ikinci sayfanın aşağısında küçücük bir R harfi buldu. Bu neydi acaba? Rudolf'un sık sık gelip gittiğini, birdenbire ortadan kayboluşunu, o zamandan sonra onunla karşılaştığı 2-3 seferde onda gördüğü utangaç hali hatırladı. Yalnız mektubun saygılı hali onu aldattı. Kendi kendine "Belki de birbirlerini platonik bir şekilde sevmişlerdir," dedi. Zaten Charles her şeyin derinine inen kimselerden değildi. Belgelerin önünde geri çekildi. Şüpheli kıskançlığı da kederin kıskançlığı içinde kayboldu. Herkes ona hayran olmuştur diye düşünüyordu. Muhakkak ki bütün erkekler onu elde etmek istemişlerdir. Bundan dolayı Emma ona daha da güzel göründü. Böylece de ona karşı umutsuzluğunu artıran, şimdi artık gerçekleşmesi imkansız olduğu için de sınırı olmayan, devamlı, şiddetli bir istek duydu. Onun hoşuna gitmek için Emma sağmış gibi zevklerini, fikirlerini benimsedi. Kendine rugan çizmeler aldı. Beyaz boyun bağları kullanmaya başladı. Bıyıklarına kozmetik sürüyordu. Tıpkı onun gibi borç senetleri imzalıyordu. Kadın mezarın ötesinden onu baştan çıkarıyordu. Gümüş takımları parça parça satmak zorunda kaldı. Sonra salon eşyalarını sattı. Bütün odalar boşaldı. Yalnız yatak odası, onun odası tıpkı eskisi gibi kalmıştı. Akşam yemeği yedikten sonra oraya çıkıyordu. Yuvarlak masayı ateşin önüne itiyor, onun koltuğuna yaklaştırıyordu. Kendi de karşıya oturuyordu. Yaldızlı şamdanlardan birinde bir mum yanıyordu. Berthe yanı başında resimler boyuyordu. Zavallı adamcağız, kızının kaytansız potinlerine, ceketlerinin kalçalarına kadar yırtık kol evrelerine bakıp bu kadar kötü giydirildiğini gördükçe azap çekiyordu. Çünkü hizmetçi kadın bunlarla hiç uğraşmıyordu. Yalnız kızcağız o kadar yumuşak başlı, o kadar sevimliydi ki pembe yanaklarının üzerine güzel sarı saçlarını dökerek ufacık baş ağzını öyle zarafetle eğiyordu ki çağırsın içini sonsuz bir zevk. Reçine kokan o iyi yapılmamış şaraplar gibi buruk bir zevk dolduruyordu. Onun oyuncaklarını tamir ediyor, ona mukavvadan kuklalar yapıyor, bebeklerinin yırtılan karnını dikiyordu. Sonra gözleri dikiş sepetine, ortalarda sürünen bir kurdeleye, ta masanın bir çatlağında kalan bir toplu iğneye takılırsa düşünmeye başlıyordu. Öylesine üzgün bir hal alıyordu ki kızcağız da onun gibi üzgün oluyordu. Şimdi artık kimse gelip onları görmüyordu. Çünkü Justin Ruin'e kaçmış, orada bakkal çırağı olmuştu. Eczacının çocukları da küçüğe gitgide daha seyrek geliyorlardı. Çünkü Homais toplum içindeki durumlarındaki ayrıntıyı göz önüne alarak samimiyetin devam etmesini istemiyordu. Kör adam eczacının merhemiyle iyileşemediği için bu iskulin bayırına dönmüştü. Onun başarısızlığını bütün yolculara anlatmıştı. Öyle ki Homais şehre inerken ona rastlamamak için kırlangıcın perdeleri arkasında saklanıyordu. Ondan nefret ediyordu. Kendi öz menfaati için her ne pahasına olursa olsun ondan zorla kurtulmak isteyerek zekasının derinliğini, kibrinin alçaklığını meydana çıkaran gizli bir düzen tasarladı. Böylece 6 ay Rouen Feneri gazetesinde şu yazıları çıktı. Picardy'nin verimli bölgelerine doğru yönelen herkes hiç şüphesiz Gulin Bayırı'nda yüzünde berbat bir yara olan bir sefili görmüştür. Gelen geçeni rahatsız eder, eziyet eder. Adeta yolculardan gerçek bir vergi toplar. Serserilerin Haçlı seferlerinden getirdikleri cüzdanlarını, sıracalarını şehir meydanlarımızda gözler önüne sermelerine izin verilen o vahşi ortaçağ günlerinde mi yaşıyoruz hala? Ya da serseriliğe karşı konulan yasalara rağmen büyük şehirlerimizin yakınları dilenci sürülerinin zararına uğramakta devam ediyor. Tek başına dolaşanları da görülmektedir. Belki de bunlar hiç de daha az tehlikeli olanları değildir. Belediye meclislerimiz ne düşünüyorlar? Sonra Homais hikayeler icat ediyordu. Dün Gulen Bayırı'nda ürkek bir at diye başlıyor. Kör adamın orada bulunuşunun yol açtığı bir kazayı anlatıyordu. Öylesine çabaladı ki en sonunda adamı hapsettiler. Sonra serbest bıraktılar. O gene dilenciliğe başladı. Homais de yeniden yazılarına. Bu bir çarpışmaydı. Homais kazandı. Düşmanı ölünceye kadar bir düşkün evinde kapatılmaya mahkum edildi. Bu başarı Homais'i cesaretlendirdi. O günden sonra o dolaylarda ezilen bir köpek, yanan bir samanlık, dövülen bir kadın yoktu ki eczacı ilerleme aşkıyla rahiplere karşı kinle kaleme sarılarak hemen onu halka bildirmesin. İlkokullarda ignorantin rahipleri arasında rahipler aleyhine karşılaştırmalar yapıyor, kiliseye yapılan 100 franklık bir tahsisat için Bertelleme olayını hatırlatıyordu. Yolsuzlukları haber veriyor, iğneli sözler fırlatıyordu. Bu onun lafıydı. Her şeyi yakıp yıkmaya çalışıyordu. Tehlikeli oluyordu. Bununla birlikte gazeteciliğin dar sınırları içinde bunalıyordu. Az sonra kitap yazma ihtiyacını duydu. Bir eser yazmalıydı. Bunun üzerine Yonville Kontu'nun genel istatistiği ile iklim gözlemlerini yazdı. İstatistik de onun felsefeye doğru itti. Büyük konularla uğraştı. Toplumsal sorunlar, yoksul sınıfların ahlak düzenlemesi, balık yetiştirmek, demir yolları falan. Bir kasabalı olduğu için utanacak hale geldi. Sanatçı vari tavırlar takınıyordu. Tütün içiyordu. Salonunu süslemek için pompadour tarzında iki tane şık heykelcik aldı. Eczaneyi de bırakmıyordu. Tam tersine bütün keşiflerinden haberdar oluyordu. Çikolatanın gördüğü büyük rağbeti adım adım izliyordu. Hidroelektrik zincirlerine büyük bir heyecanla gönül verdi. Bir tane de kendisi kullanıyordu. Akşamleyin ince yünlü yeleğini çıkarınca eczacının altında kaybolduğu altın helezonun karşısında karısı hayranlıkla baka kalıyordu. Bir İskitli'den daha sımsıkı bağlı, bir Pers ruhanisi gibi muhteşem olan bu adama karşı içinde isteklerin arttığını duyuyordu. Emma'nın mezarı konusunda parlak şeyler düşündü. Önce üzeri kumaş kıvrımlarıyla kaplı, üst kısmı kırık bir sütun, sonra bir ehram. Daha sonra sütunlar üzerinde kubbeli bir yapı, bir Vesta tapınağı ya da bir harabe yığını. Yaptığı her tasarıda üzgünlüğün kaçınılmaz simgesi olarak kabul ettiği salkım söğütten hiç vazgeçmiyordu. Charles ile Homais yanlarında başka bir arkadaşlarıyla mezarlık müteahhitindeki mezar örneklerini görmek için Rouen'e gittiler. Charles 100'e yakın resmi inceledikten, bir inşaat defteri sipariş ettikten sonra Rouen'e bir daha gitti. En sonunda başlıca 200'ünde elinde sönük bir meşale tutan bir peri bulunan bir türbede karar kıldı. Yazıda gelince, "Ey yolcu, ayağa kalk. Bastığın toprağın altında çok sevgili eşim yatıyor," yazdırdı. Garip bir şey duydu. Durmadan Emma'yı düşündüğü halde onu gene de unutuyordu. Hayalini yakalamak için yaptığı çabaların ortasında bu hayalin hafızasından kaçtığını görünce son derece üzülüyordu. Oysa her gece onu rüyasında görüyordu. Emma'ya yaklaşıyordu ama ona sarılır sarılmaz kadın çürümüş bir halde kucağına dökülüyordu. Bir hafta Charles'ın akşamları kiliseye girdiği görüldü. Rahip Bernissen de birkaç defa onu görmeye gitti. Sonra vazgeçti. Zaten rahip yobazlığa, taassuba dönüyormuş. Homais öyle söylüyordu. İçinde bulundukları yüzyılın görüşüne karşı ateş püskürüyormuş. 15 günde bir de vaaz, herkesin bildiği gibi kendi pisliğini yiyerek ölen Voltaire'in can çekişmesini anlatmaktan geri kalmıyormuş. Bovary, içinde yaşadığı taassuba rağmen eski borçlarını azaltabilmekten çok uzaktı. Lurox hiçbir senedi yenilemeyi kabul etmedi. Haciz kaçınılmaz bir hale geldi. Bunun üzerine Charles anasına başvurdu. O da malları üzerine bir ipotek yapmasına razı oluyordu ama Emma'ya karşı da bir sürü şikayette bulunuyordu. Fedakarlığına karşılık da Felicity'nin hırsızlıklarından kurtulabilmiş bir atkı istiyordu. Charles vermedi. Ana oğul bozuştular. Kadıncağız evinde kendisine can yoldaşı olacak küçük kızı yanına almak isteyerek bir barışmanın ilk adımlarını attı. Charles buna razı oldu. Yalnız tam yola çıkacakları sırada onu göndermek cesaretini kendinde bulamadı. Bunun üzerine kesin tam bir bozuşma oldu. Sevgileri kayboldukça çocuğunun sevgisine daha sıkı sıkıya sarılıyordu. Bu arada Berthe onu kaygılandırıyordu. Çünkü ara sıra öksürüyordu. Elmacık kemiklerinin üzerinde de kırmızı lekeler vardı. Charles'ın karşısında eczacının ailesi varlıklı, neşeli, gelişip gidiyordu. Napolyon laboratuvarında babasına yardım ediyordu. Atali ona takkeler işliyordu. Irma reçelleri örtmek için kağıttan yuvarlaklar kesiyordu. Franklin de çarpım tablosunu bir solukta okuyordu. Homais babaların en mutlusu, insanların en bahtiyarıydı. Yanlış. İçten içe gizli bir hırs onu kemiriyordu. Homais madalya istiyordu. Bunun için de nedenler eksik değildi. 1. Kolera salgını sırasında sınırsız fedakarlığıyla kendini göstermesi. 2. Halk yararına hem de kendi cebinden çeşitli eserler yayımlamış olması. Üstelik birçok bilim derneğinin üyesiyim. Topukları üzerine döne kaykırıyordu. En sonunda hiçbir şey olmasa yangınlarda kendimi göstermiş olmam yeter. Bunun üzerine iktidara doğru yöneliyordu. Seçimlerde gizlice Sayın Vali'ye büyük hizmetlerde bulundu. En sonunda kendini sattı, alçaldı, bayağılaştı. Hükümdara bile dilekçe yolladı. Hakkın tanıması için yalvardı. Ona iyi kalpli kralımız diyor. Onu 4. Henry ile karşılaştırıyordu. Her sabah da seçildiğini görmek için gazetenin üzerine atılıyordu. Bir türlü adı çıkmıyordu. En sonunda artık dayanamayarak bahçesine kurdeleyi taklit etmek üzere yukarıdan başlayan iki küçük ot halkasıyla madalyanın yıldızını temsil eden bir çimenlik yaptırdı. Kollarını kavuşturup hükümetin beceriksizliğini, insanların nankörlüğünü düşünerek onun çevresine geziniyordu. Saygıdan ya da araştırmalarına ağırlık veren bir çeşit şehvetten dolayı Charles, Emma'nın her zaman kullandığı pelesenk ağacı yazı masasının gizli gözünü daha açmamıştı. En sonunda bir gün önüne oturdu. Anahtarı çevirdi. Kilidi itti. Leo'nun bütün mektupları oradaydı. Artık bu sefer hiç şüphe yoktu. Sonuncusuna kadar yutarak okudu. Hıçkırıklarla ağlayarak, avaz avaz bağırarak, çılgınlar gibi, deli gibi her köşe bucağı, bütün eşyaları, bütün çekmeceleri duvarların arkasına araştırdı. Bir kutu buldu. Bir tekmeyle kırdı. Karma karışık olan aşk mektupları arasında Rudolf'un resmi gözüne çarptı. Herkes onun gayretsizliğine, bezginliğine şaşıyordu. Artık hiç sokağa çıkmıyordu. Kimseyi kabul etmiyordu. Gidip hastalarını görmeyi bile reddediyordu. Bunun üzerine onun içki içmek için kapandığını ileri sürdüler. Ara sıra meraklının biri bahçe çitinin üzerinden uzanıyor. Bu uzun sakallı, hırpani, pis elbiseler içinde vahşi, yürürken avaz avaz ağlayan adamı görüyor, şaşırıyordu. Yazın akşam vakti küçük kızını da yanına alıyor, onu mezarlığa götürüyordu. Oradan ancak gece iyice bastırınca kasaba meydanında Binet'in tavan arası penceresinden başka aydınlık pencere kalmayınca dönüyorlardı. Yalnız acısının zevki eksik kalıyordu. Çünkü çevresinde bunu paylaşacak kimse yoktu. Ondan söz açabilmek için Lefrançais Ana'ya gidiyordu ama hancı kadın onu ancak yarım yamalak dinliyordu. Çünkü Lirox en sonunda alışverişin sevgilerini kurmuştu. Alışverişte büyük bir ün kazanmış olan Hivert de ücretinin artırılmasını istiyor. Rakip şirkete gitmekle kadıncağızı korkutuyordu. Charles, atını satmak üzere pazara gittiği bir gün Rudolf'a rastladı. Birbirlerini görünce sarardılar. Rudolf ancak kartını göndererek baş sağlığında bulunmuştu. Önce birkaç özür kekeledi, sonra cesaretlendi. Hava çok sıcaktı. Ağustos'ta bulunuyorlardı. İşi bir şişe bira içmek üzere onu meyhaneye davet etmeye kadar vardırdı. Onun karşısında dirsekleri masaya dayalı konuşurken yaprak sigarasını dişleriyle çiğniyordu. Charles da Emma'nın sevmiş olduğu bu yüzün karşısında hayaller içinde kayboluyordu. Fevkalade bir şeydi bu. Şu adamın yerinde olmak isterdi. Öbürü tarımdan, hayvanlardan, gübreden laf açarak bir telmihin süzülebileceği bütün aralıkları basit sözlerle kapatıyordu. Charles onu dinlemiyordu. Rudolf da bunun farkına varıyor. Onun yüzündeki kımıltılardan anıların geçişini izliyordu. Bu yüz yavaş yavaş kızarıyordu. Burun delikleri hızlı hızlı açılıp kapanıyor. Dudaklar ürperiyordu. Hatta öyle bir an oldu ki Charles şiddetli bir öfkeye kapılarak gözlerini Rudolf'a dikti. O da korkar gibi oldu. Lafını kesti. Az sonra Charles'ın yüzünde gene aynı hazin bitkinlik, usanç beliriverdi. "Size kin beslemiyorum," dedi. Rudolf sessiz duruyordu. Charles da başı iki elinin arasında, sönük bir sesle, sonsuz acıların boynu eğik haliyle gene, "Hayır, size artık kin beslemiyorum," dedi. Sonra ömründe söylediği tek büyük söz olan önemli bir kelimeyi ekledi. Kabahat kaderde. Bu kaderi yönetmiş olan Rudolf, onu bu durumdaki bir insan için pek kendi halinde, halim selim, hatta gülünç, biraz da adi buldu. Ertesi gün Charles gidip kameriyedeki sıranın üzerine oturdu. Tel örgülerin arasından ışıklar süzülüyordu. Asma yaprakları kumların üzerine gölgelerini serpiyor, yasemin güzel kokular saçıyordu. Gökyüzü masmaviydi. Çiçek açan zambakların çevresinde sinekler vızıldayıp duruyordu. Charles da üzgün kalbini kabartan aşk akımlarının dalgaları altında bir delikanlı gibi bunalıyordu. Bertecik onu bütün öğleden sonra hiç görememişti. Saat 7'de akşam yemeği için çağırmaya geldi. Adamın başı duvara doğru dayalıydı. Gözleri kapalı, ağzı açıktı. Ellerinde de uzun bir tutam siyah saç vardı. "Çocuk, baba hadi gelsene," dedi. Onun oyun yapmak istediğini sanarak hafifçe itti. Adam yere düştü, ölmüştü. 36 saat sonra eczacının isteği üzerine Bay Canivet koşup geldi. Ölü vücudu açtı, hiçbir şey bulamadı. Her şey satıldıktan sonra 12 frank 70 santim ele geçti. Bu da Berthe Bovary'nin ninesine giderken yol masrafına yaradı. Yaşlı kadıncağız da o yıl içinde öldü. Rua baba da felçli olduğundan kızın bakımını bir hala üzerine aldı. Kadın yoksuldur. Hayatı kazanması için çocuğu bir iplik fabrikasına gönderiyor. Homais hekimlere öyle saldırdı ki Charles Bovary'nin ölümünden sonra Yonville'e 3 doktor geldi. Üçü de dikiş tutturamadı. Homais'in müthiş müşterisi var. Hükümet makamları onu tutuyor. Halk oyu da onu koruyor. Geçenlerde de madalya aldı. Son. Evet, bu romanı da bitirdik. Geçen gün bir filmi tekrar izledim. Forrest Gump diye, ünlü, hepiniz duymuşsunuzdur. Oscar'lı bir film. Onu izlerken bu kitap geldi aklıma. Oradaki karakterler bana bu kitabı hatırlattı. Oradaki ana karakter Forrest, Tom Hanks'in oynadığı karakter, zeka geriliği yaşayan birisi. Çocukluğundan beri aynı kıza aşık. Birlikte yolları kesişiyor sürekli, işte uzun hikaye boyunca. Film boyunca Forrest hep doğru olanı, yani toplumun doğru kabul ettiği şeyleri yapıyor, doğru bildiğini yapıyor. Şeyse, sevdiği kızsa, şu an adını hatırlamıyorum, hep yanlış yollara sapıyor. Hep böyle kolay alanı yapıyor. İşte günlük mutluluklar arıyor. Filmin sonunda Forrest büyük bir başarıya ulaşıyor. Şeyse mutsuz oluyor kızsa. Ya bu şeyle, romanla benzeşen kısmı da, romanda da şey, hani zeka geriliği olmasa da Charles Bovary pasif bir karakter. Emma Bovary ise çok aktif bir karakter. Hani günlük hazlar peşinde koşan bir karakter. O daima doğruyu yapıyor. Charles'ın yaptığı hiçbir yanlış yok. Emma'yı sevmekten başka. Tıpkı Forrest gibi. Emma'nın ise yaptığı her şey yanlış. Daima hatalı kararlar veriyor. Flaubert de Emma'yı intiharla cezalandırıyor diyebilirim. Gerçi diğer kötü karakterler de var işte. Leon da sonuçta veya işte Rudolf da bence kötü karakterler, ama onlar cezalandırılmıyorlar. Onlara uyan Emma intiharla cezalandırılıyor. Romandaki diğer bir çatışma da bilimle din arasında veya işte ruhani olanla rasyonel olan arasında. Bilimi ana karakter sayabileceğimiz veya işte yan karakter, baş yan karakter diyebileceğimiz Homais temsil ediyor, eczacı. Ruhani olanı ise tabii ki rahip temsil ediyor. Sürekli çatışıyorlar, kavga ediyorlar, didişiyorlar. Sanki Flaubert burada bilimden değil de ruhani olandan yana daha duygusal bir tavır takınmış. Çünkü bilime inanan karakter, yani eczacı, son derece çıkarcı bir karakter. Yalancı, hatta iftira bile atıyor sırf kendi şeyleri için, çıkarları için. Bir tane kör karakteri hapse bile attırıyor. İllegal işler çeviriyor sırf madalya alabilmek için. Hani sanki şey gibi, yani Flaubert'in eserinde Madalya alabilmek için rasyonel olanlar her şeyi yaparlar. Hani ahlakı da çiğnerler, başkalarını ezerler. Ruhani olanlarsa, yani rahip gibiler, sadece günlük hayatını yaşarlar. Öteki dünya için yaşadıkları için başkalarına zarar vermezler gibi bir sonuç çıkarttım ben. Umarım, yani siz de katılıyor musunuz bilemeyeceğim. Başka eserlerde görüşürüz. İnşallah. Hoşça kalın. Yorumlarınızı bekliyorum.